Bu programımız ile değerli dinleyicilerimiz Yeni Antlaşma'dan Yahuda mektubunun yorumuna başlıyorum. Yahuda adlı bu kısa kitabı etüt etmek bir altın madeninde çalışmak gibidir. Çünkü burada bulunmak üzere bekleyen birçok zengin mücevher vardır. Bu mektubun yazarı Yahuda'dır. Yahuda kendisinin bize burada bildirdiği üzere Yakup'un kardeşidir. Müjde kayıtlarında yani İncil kayıtlarında Yakup adında 3-4 adam vardır ve Yahuda adında 3 adam vardır. Bu mektubun yazarını tanımamıza Matta'daki kayıt yardımcı olmaktadır. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Öyleyse bu kardeşlerden ikisi Yakup kitabının yazarı olan Yakup ve Yahuda kitabının yazarı olan Yahuda, Rab İsa Mesih'in yarım kardeşleridir. Yahuda isimli iki adam daha vardır ve her ikisi de Rabbimizin 12 habercisi arasındadır. En iyi tanınanı tabii ki Rabbi ele veren haberci olan Yahuda İskariyot'tur. Yahuda isimli diğer haberci şu şekilde ayrılmıştır. Yahuda İskariyot değil. Ona, "Ya Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?" diye sordu. Aynen öyle tanımlanmıştır. Kendisinin Yahuda İskariyot olmadığı söylenmiştir. Bu yüzden bu mektubun yazarının kutsal kitabın sözünü ettiği üçüncü Yahuda, yani Rab İsa Mesih'in yarım kardeşi olan Yahuda olduğuna inanıyoruz. Ne Yakup'un ne de Yahuda'nın kendilerini Rab İsa'nın kardeşleri olarak tanıtmadıklarına dikkat edin. Yakup kendisini Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu, kölesi olarak tanıtır. Ve Yahuda kendini İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi olarak tanıtır. Yahuda kendini İsa Mesih'in kulu yani kölesi olarak tanıtır. Yakup'la Yahuda neden İsa'yla olan kan bağlarının üzerinde durmadılar? Bence nedeni açıktır. Ne Yakup ne de Yahuda İsa Mesih'in Mesih olduğuna onun dirilişinden sonrasına kadar iman ettiler. Yani hem Yakup hem de Yahuda İsa Mesih ölüp dirilene kadar İsa Mesih'e iman etmediler. Onları İsa'nın Mesih olduğuna ikna edip bunu onlar için kanıtlayan İsa Mesih'in ölümden dirilişiydi. O zamana kadar onun dine dönüp fanatik olduğunu ve kutsal kitabın söylediği gibi aklını kaçırmış olduğunu düşünmüşlerdi kuşkusuz. Ama İsa Mesih ölümden dirildiğinde ona iman etmişlerdi. İsa'nın yaşadığı zamanla onunla aynı evde, aynı ailede büyüyüp de onu tanımamak mümkündü. Ben Nasra'daki büyüme yıllarında çektiği yalnızlık ve yanlış anlaşılmanın Mezmur 69'da dile getirildiğine inanıyorum. Bu yüzden kardeşleri onunla birlikte yetiştirildikleri halde o sırada onu gerçekten tanımadıklarını hissettiler. Paulus'un daha sonra dile getirdiği gibi bu nedenle biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i bu ölçülere göre tanıdıksa da artık öyle tanımıyoruz diyor 2. Korintoslar 5.16'da. Yahuda onun yarım kardeşi olduğu halde İsa'nın yüceltilmiş Mesih olduğunu anladı ve o insansal ilişki artık onun için önemli olmadı. Onun da tıpkı herkes gibi Mesih'in önüne bir günahkar olarak gelip onu kurtarıcı olarak kabul etmesi gerekti. Bu arada bu hem Yakup ve hem de Yahuda'nın habercilerden sonraki çağda ortaya çıkan bir tutuma verdikleri harikulade bir yanıttır. Çok özel kişilermişçesine İsa'nın ailesine batıl ve kutsal bir şekilde saygı gösterildiği kısa bir dönem olmuştu. Aslında bu kişiler üstün değildiler. Tıpkı sizin ve benim Mesih'e gelmemiz gerektiği gibi Mesih'e gelmesi gereken normal insanlardı. Ben her zaman Protestanlığın Meryem'i ihmal ettiğini düşünmüşümdür. Meryem harikulade bir insandı. Tanrı tarafından Tanrı oğlunu doğurmak üzere seçilmiş bir rastlantı sonucu değildi. Ama bu bütün diğer insanlardan fazla yüceltilmesi gerektiği anlamına gelmez. Ama Meryem'in kendine ait özel bir yeri vardır. Elizabeth onun kadınlar arasında kutsanmış olduğunu söylemişti. Bütün diğer kadınlardan daha fazla kutsandığını söylememişti. Ve Meryem kendisi bir kurtarıcıya olan ihtiyacını dile getirmiştir. Evet, Meryem'in kendisi Luka 1. bölüm 47. ayette bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. Bu yüzden Yakup ve Yahuda kilisenin Rab İsa'nın ailesini çok yüksek bir konuma yücelttiği kısa döneme karşı çıkarlardı. Kendileri sadece İsa Mesih'in kulları, köleleri olma konumunu üstlenmişlerdi. Bu mektubun yazılış tarihine geldiğimizde İsa'dan sonra 66-69 yılları arasına rastlar. Konu inançtan dönme zamanlarında güvencedir. Yahuda müjde ve kurtuluşumuz hakkında bazı gerçekleri yazmak üzere esinlendirilip kalemi eline almıştır. İmanla aklanmak konusunu seçebilirdi ama Pavlos bunu Romalılarda ele almıştı. Mesih'in dirilişi konusunu seçebilirdi ama Elçi Pavlos bu konuyu 1. Korintoslarda ele almıştı. Ya da barıştırılma öğretisini seçebilirdi ama yine Pavlos bu konuyu da 2. Korintoslarda ele almıştı. Yahuda büyük bir olasılıkla iman konusunda yazabilirdi ama Pavlos Galatyalılara mektubunda bu konuda yazmıştı. Ya da kilisenin Mesih'in bedeni olduğu konusunda yazabilirdi ama Pavlos Efeslilerde bunu yazmıştı. Ya da Mesih'in kişiliği hakkında yazmayı seçebilirdi ama Pavlos Kolosellerde bu konuda yazmıştı. Yahuda baş kahinimiz hakkında yazmayı seçebilirdi ama İbraniler kitabının yazarı bu konuda zaten yazmıştı. Başka şekilde paydaşlık konusunu seçebilirdi. Ama Yuhanna daha sonra bu konuda yazacaktı. Bu yüzden Tanrı'nın ruhu onun bu büyük doktrinlerden birini ele alması yerine başka bir konuyu ele almasına neden oldu. Tanrı'nın ruhu o daha yazmaya başlamadan ona hangi konuda yazması gerektiğini bildirdi. Yahuda'nın konusu gelecek olan inançtan dönemiydi. Bizlere inançtan dönmenin en canlı anlatımında bulunur ve bunu çok dramatik bir şekilde sunar. Yahuda, Mesih'in kilisesinin seyahat ettiği yolun en tehlikeli virajına kırmızı bir lamba asar. Yahuda, gelecekteki konumları çok canlı terimlerle ve huşu uyandırıcı bir dille tanımlar. Bu kısa mektup bir güvenlik alarmı gibidir. İnançtan dönen kişiler kiliseyi doldurmuşlardır. Kimse dikkat etmezken artık kapıdan girmişlerdir. Ve bu kısa mektup bir atom bombası gibidir. İlk atom bombası Hiroşima ya da Nagasaki'nin üzerine düşmedi. Yahuda bu kısa mektubu yazdığında düştü. Bu mektup bir atom bombası gibidir. Ve ilk kilisede bir uyarı olarak patlamıştır. Yahuda kutsal kitapta şeytanın baş melek Mikail'le Musa peygamberin bedeni hakkında mücadele edişinin tek kaydını içeren kitaptır. Kutsal kitabın önemli bir kısmıdır. Yahuda ayrıca kutsal kitabın başka hiçbir yerinde bulunmayan Hanok'un peygamberliğini de içerir. Rabbin on binlerce kutsalıyla birlikte geldiğini görür. Yahuda'nın kısa peygamberliği vahiy kitabına uygun bir önsöz oluşturmaktadır. Mektubun ana hatlarına geldiğimizde mektubun yazılmasının nedeni 1 ile 3. ayetlerde verilir. İnançtan dönüş olayları 4-16. ayetler arasına rastlar. Üçüncüsü, inançtan dönüş zamanlarında inanlıların yapmaları gerekenler 17-25. ayetlerde bildirilir. Şimdi inançtan dönüşün başlangıcı ayet 4. İsrail inançsızlıktan ötürü çölde yok edilmişti. Ayet 5. Melekler isyan etmişti, zincire vurulmuşlardı. Ayet 6. Sodom ve Gomorra cinsel bakımdan günah işlediler. Ateşle yok edildiler. Ayet 7. Günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenler tanımlanıyor 8-10. ayetlerde. Kain, Balam ve Kora inançtan dönmeye örneklerdir. Ayet 11. Günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenler tanımlanıyor ve anlatılıyor 12-16. ayetlerde. İnanlılar, haberciler tarafından inançtan dönmüş bu kişilerin geleceği hakkında uyarılmışlardı 17-19. ayetler. İnanlıların inançtan dönüş zamanlarında ne yapmaları gerektiği 20-25 ayetlerde verilmiştir. 1- Bina etmeleri, 2- Dua etmeleri, 3- kendilerini korumaları, 4 aramaları, 5 merhametli olmaları, 6 başkalarını kurtarmaları, 7 bedenin lekelediklerinden tiksinmeleri verilmektedir. İlk 3 ayette Yahuda bu mektubu neden yazdığını bildiriyor. Yahuda kurtuluşumuz hakkında yazmayı tasarladığını ama Tanrı'nın ruhunun kırmızı bir uyarı işareti koyduğu ve onların dikkatini yakında kilisenin başına gelecek olan inançtan dönüş zamanlarına çekmesi talimatını verdi. İsa Mesih'in kulu, Yakub'un kardeşi ben Yahuda'dan, Baba Tanrı tarafından sevilip İsa Mesih'te korunmuş olan çağrılmışlara selam diyor 1. ayette. İncil'de Yahuda adını taşıyan 3 adam vardır. Başta da dediğim gibi ama bu mektubun yazarının Rab İsa Mesih'in kardeşi olduğu hakkında iyi kanıtlarımız bulunmaktadır. Burada İsa Mesih'in kulu diyor. Kul bildiğiniz gibi köle anlamına gelir. Rab İsa ile kan bağı olduğunu, bunun kendisini üstün gösterme çabası gibi görünebileceği korkusuyla bildirmiyor. Bu ilk kilisede, yani ilk inanlılar topluluğunda habercilerden sonraki dönemde oluşan İsa'nın ailesi çok ruhsal ve üstün kişiler oldukları için onlara özel saygı gösterilmesi gerektiği düşüncesini ortadan kaldırmalıdır. Ünlü Grek bilgini Dr. Marvin şöyle der. Yahuda'nın Rab'le olan ilişkisinden söz etmemesi doğal ilişkinin onun kafasında ruhsal ilişkiden sonra gelmesi olabilir. Ve Alfred eğer böyle yapsaydı bundan bir ve daha sonraki çağlarda Rab'bin yeryüzündeki akrabalar hakkında gelişen batıl inançlarına uyardı demiştir. Giriş bölümünde söylediğimiz gibi Yahuda kendini Yakub'un kardeşi olarak tanıtmaktadır. Hem Yakup ve hem de Yahuda Rab İsa'nın yarım kardeşleriydi ve Yakup kendi adını taşıyan mektubun yazarıdır. Haberci Pavlos kendisinden Yeruşalim'deki kilisenin sütunlarından biri olarak söz eder. Yahuda Baba Tanrı tarafından sevilenler diyor. Değerli dostum, Baba Tanrı tarafından sevildiğimiz ya da onun tarafından sevilenler olduğumuzu bilmek bunu yüreklerimiz için daha da değerli kılar. Sizinle bir Grekçe bilgini olan Wüst'ün çevirisini paylaşmak istiyorum. Kendisinin çevirisi biraz daha ayrıntılı olmakla birlikte birçok yerde özgün anlamı daha iyi bir şekilde ortaya koymaktadır. İsa Mesih'in kölesi ve Yakub'un kardeşi ben Yahuda'dan. Baba Tanrı tarafından sevilenlere ve onun sevgisinin sürekli hedefleri olma konumunda olanlara ve İsa Mesih için korunan ve sürekli olarak dikkatle gözlenilenler konumunda olanlara, çağrılmış olanlara selam. Değerli dostum, bu kutsal kitabın harikulade parçalarından biridir. Bizler Baba Tanrı tarafından seviliyoruz ve İsa Mesih için korunuyoruz. Harika değil mi? Bu bir müjde değil mi? Baba Tanrı tarafından sevilmek ve İsa Mesih tarafından korunmak. Bu metinde önemlerinden ötürü ele almam gereken birkaç sözcük var. İlk sözcük korunan sözcüğüdür. Bu sözcük bizlere inançtan dönüşü kutsal kitabın başka hiçbir yerinde tanımlanmadığı üzere tanımlayan Yahuda kitabının anahtarını verir. Epey korkutucu bir durumdur ama Yahuda bizleri korkutmak için yazmıyor. Bizi bilgilendirmek için de durumu canlı bir şekilde anlatmıyor. Ancak bu bilgileri bizlere inançtan dönüş günlerinde bize güvence vermek için bildiriyor. Koruma sözcüğünü 4 kez kullanıyor. İsa Mesih'te korunuyorlar. Onları koruyan Tanrı'dır. 21. ayette kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun dediğine dikkat edin. Ve 24. ayette sizi düşmekten alıkoyacak tek Tanrı der. Buna istediğiniz her adı verebilirsiniz ama inançtan dönüş günlerinde bile inanlıya kurtuluş güvencesi verir. Göreceğiniz gibi sizler ve ben şu anda inancın öneme alınmadığı günlerinde yaşıyoruz. Rab gelip bizi almadan önce bu imandan soğuma daha ne kadar ilerleyecek bunu bilmiyorum. Başka hiç kimse de bilmiyor ama imanın gitgide azaldığı, sevginin gitgide yok olduğu günlerinde olduğumuz kesindir. Şimdi korunan sözcüğüne yeniden bakın. Fiziksel dünyada yiyecekleri korumanın iki yolu vardır. Biri sirkedir, diğeri de şekerdir. Günümüzde korunduklarını düşündüğüm birçok kutsal vardır ama bu kişiler sirkeyle korunmuşlardır. Yani bu şekilde hareket ederler. Sirkeli bir tutumları vardır. Ayrıca şekerle korunan kutsallar vardır. Yani bu şekilde hareket ederler. Tatlı ve hoş insanlardır. Ama sirkeyle korunuyormuş gibi görünenler bile Tanrı'nın kayrası aracılığıyla korunmaktadırlar. Tanrı'nın lütfu onları korur ya da saklar. Haberci Yuhanna'nın bize vahiy kitabında söyleyeceği gibi kardeşlerimiz kuzunun kanıyla ve ettikleri tanıklık bildirisiyle onu yani iblisi yendiler. Ve bu inanlıların büyük sıkıntı zamanında korunabileceklerinin tek yoludur. Ve bizim de yenmemizin tek yolu budur. Kuzunun yani kurban olan İsa Mesih'in kanıdır. Kötü olanı yenmek için bizim içimizde hiçbir erdem ya da güç yoktur. Rabbisa'nın kendisinin verdiği örneği kullanmak istiyorum. Rabbimiz ben iyi çobanım dedi. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Sonra koyunları hakkında konuşarak sözlerine şöyle devam etmiştir İsa Mesih. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım ve onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm ve asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babamın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Yuhanna 10. bölüm 27-29. ayetler arası. Eğer bir koyun güvenlikle korunursa bu koyunun bir marifeti, bir başarısı değildir, öyle değil mi? Koyun kendisini koruyamaz dostum. Düşmanıyla savaşmak için keskin dişleri ve yırtıcı pençeleri yoktur koyunun. Koşup kaçamaz da. Tavşan kendini savunamaz ama tavşan sorundan kaçabilir. Koyun bunu bile yapamaz. Koyun çaresizdir. Tanrı'nın koyunlarından birisi kurtulduğunu bildiğini söylediğinde kendi erdeminden, kendi başarısından, iyiliğinden ötürü övünmemektedir. Çobanıyla övünmektedir. Her kulede bir çobanı vardır. Dostum eğer kurtuluşunuzdan emin olmadığınızı söylüyorsanız aslında çobanınızı kötülemiş olursunuz. Çünkü o sizi koruyabileceğini söylüyor. Yaratılmış olan hiçbir şeyin sizi babasının elinden alamayacağını söylüyor bu iyi çoban. Yani İsa Mesih. Önemli olan sizin ona tutunup tutunmayacağınız değildir. Ama önemli olan onun yani İsa Mesih'in sizi tutacağıdır. O bunu yapabileceğini söylüyor ve sizin de ona güvenmeniz gerekmektedir. Koyunlarım sesimi işitir diyor. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm ve asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Bakın kurtuluş Tanrı sözünü temel alır. Ona iman edip etmeyeceğiniz size bağlıdır. Kurtuluş güvenceniz, onun size kurtuluşunuzun kesin olduğunu çok açık bir şekilde bildirişini temel alır. Yahuda'nın mektubunda bizlere imanın kaybolduğu karanlık günlerden söz edilir ve Tanrı hala kendisine ait olanları korumaya yeterli olduğunu söylemektedir. Yahuda çağrılmışlara diyor. Bizler Mesih ise de sadece korunmakla kalmıyoruz. Sadece onda güvenlikte olmakla kalmıyoruz ama aynı zamanda da çağrıldık. Çağrılmış sözcüğü kutsal kitapta kullanıldığı biçimiyle sadece gönderilen bir davetiye değil, gönderilen, kabul edilen ve Tanrı'nın ruhundan ötürü gerçekleşen bir davetiyedir. Size Pavlus'un 1. Korintoslular 1. bölüm 22-24'teki sözlerini aktarmak istiyorum. Yahudiler doğaüstü belirtiler ister. Greklerse bilgelik arar ama biz çarmıha gerilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüz karası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar. Oysa Mesih çağrılmış olanlar için ister Yahudi ister Grek olsun Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. Değerli dostum, davetiye gönderilmiştir ve kabul edilip inanıldığı zaman işte o zaman çağrılmış olursunuz. Evet, davetiye gönderilmiştir. Ve siz bunu kabul edip inandığınız zaman çağrılmış oluyorsunuz. Yahuda'nın burada söylemek istediği aynen budur.